Ayrım 18.
Ama geçkin güle benzeyen Athena tıraşıyı seviyordu. Annesiyle aynı parfümü kullandığı için. Dorisilla Banabera için üzülürdü. Çünkü öyle akıllıydı ki hiç kadına benzemiyordu. Persevard'ınla suç ortağıymışçasına birbirlerine hafifçe gülümsediler. Sonunda soluğunu dışarı verip rahatlayarak "Evet," dedi. Ağabeyinin verdiği pek sert olmayan viskiyi ağır ama köylü gibi bir yudumda içti. "Seni bekliyorduk Naurus." "Sürgün Hosnani," diye yaltaklanarak sırıttı Pierre Baus. "Çiftçi," diye bağırdı Toto. Onun gelişiyle birden kesilen konuşma yeniden onun anlamayacağı konulara atlayınca gidip ocağın yanına oturarak Kernoveyllerin evine gitmek için herkesin hazır olmasını beklemeye başladı. İri ellerini sanki bütün güçlerinin üzerine açılmamışçasına kilit vurmuş gibi kesinlik yansıtan bir hareketle birbiri üstüne koymuştu. Besim'in şakaklarının derisi gergin görünüyordu. Eski günlerden tanıdığı bir öfke ya da gerginlik belirtisi. Tavşan kanı rengi elbisesiyle Rüssi'nin bütün güzelliği ikonların arasında kor gibi parlıyor, mum ışığının yarı karanlığından ışığı kendine çekip yaban mücevherlerinin parıltısı gibi vererek parsasını topluyordu. Naruz olağanüstü bir kayıtsızlık, ilgisizlik duygusuyla doluydu. Bu küçük kaygı, gerginlik belirtilerinin ne anlama geldiğinden haberi yoktu. Onun kendi kendine yeterliliğini yaralayan, düşüncesini karartan yalnızca Clea'ydı. Her yıl ağabeyinin evine geldiğinde onu grubun içinde bulmayı umuyordu. Ama hiçbir yıl yoktu. Bu yüzden bütün gece onu arayarak bir hayalet gibi sokaklarda amaçsızca, hatta ona rastlamayı bile gerçekten ummadan dolaşmak kalıyordu ona. Gene de yedek tayında yaşayan bir asker gibi bu güzel, ince öfkeyle yaşıyordu. O gece Amaryl'den, Amaryl'in bir çift atsız elle, bir insanın karnaval sesini duyduğu mutsuz tutkudan söz edildiği sırada, Persevard'ın o etkili, bükünsüz Fransızcasıyla, ünlü öykülerinden birini anlatmaya başladı. Uzun süredir mektuplaştığım bir İtalyan ozanı, Carla Negroponte'nin çağrısı üzerine ilk kez Venedik'e gittiğimde 20 yaşındaydım. Benim gibi orta sınıftan bir İngiliz genci için bu çok önemli bir olaydı. Büyük kanal üzerinde yıkılacak gibi görünen, kocaman gerçek bir palazzo'da yani sarayda mum ışığında oturmak, elinin altında bir gondol filosunun hazır bulunması gibi şeyler. Koca bir dolap dolusu ipek biyeli mantoyu saymıyorum. Negroponte çok cömert bir insandı. Bir ozan dostunu en iyi biçimde eğlendirmek için hiçbir şeyi esirgemiyordu. O zamanlar yaşı 50 dolaylarındaydı. Az rastlanır bir sivrisinek türü gibi ipince ve güzel denilebilecek bir insandı. Cinlerle perilerle uğraşan bir prens. Şiirinde Byron ile Baudelaire'in etkilerini ustaca birleştiriyordu. Manto, tokalı iskarpin ve gümüş mastonla dolaşır, beni de aynı şeyi yapmam için yüreklendirirdi. Gotik bir roman yaşıyor gibiydim. Hiç bu kadar kötü şiir yazmadım. O yıl karnavala ikimiz birlikte gittik. Sonra birbirimizden ayrıldık. Ama kendimize tanıtacak bir şey takmıştık. Vampirlerin yılda ancak bir kez, o da karnaval zamanı ortalıkta serbestçe dolaştıklarını bilirsiniz. Aklı başında insanlar onları kaçırmak için ceplerinden bir baş sarımsağı eksik etmezler. Ne olur ne olmaz belki karşılarına bir vampir çıkıverir. Ertesi sabah ev sahibinin odasına gittiğimde onu manşetleri dantelalı beyaz gecelik entaresiyle yüzü ölü gibi sapsarı yatakta yatarken buldum. Doktor nabzına bakıyordu. Doktor gittikten sonra bana tam aradığım kadına rastladım. Maskeliydi. Onunla birlikte evine gittim. Vampir çıktı dedi. Sonra geceliğini sıyırıvererek gelincik ısırına benzeyen koca koca ısırıklıklarla kaplı gövdesini bitkin bir gururla gösterdi. Bütün gücü tükenmişti ama aynı zamanda heyecanlıydı. Asıl korkuncu deli gibi aşık olmasıydı. İnsan bunu yaşamadan dedi. Nasıl bir şey olduğunu bilemez. Delice tutulduğun birinin karanlıkta senin kanını emmesi. Sesi kırıklaştı. Dösat bunu anlatamazdı. Kadının yüzünü görmedim ama bana sarışınmış gibi geldi. Kuzeyliler gibi sarışın. Karanlıkta rastlaşıp karanlıkta ayrıldık. Bende kalan yalnızca beyaz dişlerle bir ses izlenimi. Onun söylediği şeyleri şimdiye kadar hiçbir kadından duymadım. Yıllardır beklediğim sevgilinin ta kendisiydi. Bu akşam Haydutlar Köprüsü'ndeki mermer ejderha heykelinin yanında onunla buluşuyorum. Ah sevgili dostum, benim için sevinmelisin. Gerçek dünya benim için çok anlamsızlaştı. Oysa şimdi bu vampirin aşkıyla yaşamaya, duymaya, yazmaya başlayacağımı sezinliyorum. Bütün günü kağıtlarıyla uğraşarak geçirdi. Akşam olunca mantosunu giyip gondolla yola çıktı. Bir şey söylemek bana düşmezdi. Ertesi gün onu gene sapsarı, ölü gibi yorgun buldum. Ateşi vardı. Bir de o korkunç ısırıklıklar. Ama yaşadığı şeyi ağlamadan anlatamıyor, aşk ve bitkinlik gözyaşları döküyordu. Şöyle başlayan o yüce şiirini işte o zaman yazdı. Onu hepiniz bilirsiniz. Dudakları değil, birbirinin yaralarına kapanan dudaklar. Emmeli zehirli gövdesiniz sevgilinin. O kandadır işte onların ölümleriyle beslenen aşkı doyuracak bütün besin. Ertesi hafta Ravenna'ya gitmek üzere ayrıldım. Yazmakta olduğum bir kitap için bir takım araştırmalar yapmam gerekiyordu. Orada 2 ay kaldım. Ev sahibimden hiçbir haber alamamıştım. Ama kız kardeşinden bir mektup geldi. Onun hasta olduğunu, doktorların tanımlayamadığı eritici bir hastalığa yakalandığını, bütün ailenin çok üzüldüğünü, çünkü geceleri gonduluyla hiçbir biçimde açıklamak istemediği bir yerlere gittiğini, asla engel olamadıklarını, ama bu yolculuklardan tam anlamıyla bitkin döndüğünü yazıyordu. Buna ne karşılık vereceğimi bilemedim. Ravenna'dan Yunanistan'a geçtim. Ancak ertesi sonbahar oraya dönebildim. Negropente'ye onun yanında bir süre kalmayı düşündüğümü bildiren bir kart atmıştım. Ama yanıt alamadım. Ben büyük kanaldan aşağı gelirken çırpıntılı sularda, araca karanlıkta korkunç ölüm nişanları, ölüm simgeleriyle süslü bir cenazenin yola çıkmakta olduğunu gördüm. Negropente Paloza'dan geliyorlardı. Alayın son gondalı da yaslı insanlarla, rahiplerle dolduğunda ben karaya çıkmış bahçe kapısına koşuyordum. Kayıklardan birinde doktoru tanımıştım. Hemen onun yanına atladım. Kanalda üstümüze sıçrayan sulardan ıslanarak, şimşekler çaktıkça gözlerimizi kırpıştırarak hızlı hızlı ilerlerken doktor bana bildiklerini anlattı. Negropente evvelsi gün ölmüş. Cesedi cenaze töreni için hazırlamaya geldiklerinde ısırıkları görmüşler. Kim bilir, belki de tropikal bir böcek ısırığıydı. Doktor şaşırıp kalmıştı. Buna benzer ısırıkları, dedi. Napoli'deki veba salgını sırasında fareler insan gövdelerine musallat oldukları zaman görmüştüm. Isırıklar öyle kötüydü ki kız kardeşine göstermeden önce bütün gövdesini talk pudrasıyla pudralamak zorunda kaldık. Perseverant'ın kadehinden uzun bir yudum aldıktan sonra sözünü haşarca sürdürdü. Öykü burada bitmiyor. Çünkü onun intikamını nasıl almaya çalıştığımı, gece nasıl haydutlar köprüsüne gittiğimi size anlatmam gerek. Gondolcuların dediğine göre bu kadın hep gölgede beklermiş. Ama gecikiyoruz. Üstelik öykünün sonunu henüz uyduramadım. Epey gülüşme oldu. Athena şalını omuzlarına çekerek kibarca bir ürperti geçirdi. Naruz öyküyü ağzı bir karış açık, taş kesilmiş gibi dinliyordu. Şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Ama diye kekeledi. Doğru mu bütün bunlar? Bu soru yeni gülüşmelere neden oldu. Perseverant çok ciddiydi. Elbette doğru, dedi. Ben hayatımda hiç Venedik'e gitmedim. Ayağa kalktı. Çünkü gitme zamanı gelmişti. Duvar gibi tepkisiz kara uşaklar hazır beklerken kadife pelerinlerini giyip tiyatro oyuncuları gibi maskelerini yerleştirdiler. Hurma ağaçlarının arasındaki heybetli 2 aynada yan yana duran, birbirinin kopyası olan yansımalarını karşılaştırdılar. Pierre'den küçük kıkırtılar, Toto de Bruniel'den nükteli sözler. Böylece gülüşerek gecenin duru havasına çıktılar. Zevk ve acının engizisyoncuları, İskenderiyeliler. Arabalar çevrelerini sardı. Meraklı hizmetçiler, şoförler, değerli ticaret eşyasını ya da baharat denklerini yerleştirir gibi büyük bir dikkatle ve çiçek tutarmış gibi nazikçe eteklerini arabalara tıkıştırdılar. Bunca özen karşısında Toto kıkırdadı. Kendimi kırılacak eşya sanıyorum. Burası üste gelecek, ha? Nereye üste getireyim diye soruyorum kendi kendime, dedi. Bu kente kendi sorduğu soruların yanıtını bilmeyen tek kişi odur herhalde. Yola çıktıkları zaman Justin arabada öne eğilip onun dirseğini dürttü. Kısık sesle, kulağına bir şey söyleyeceğim, dedi. Oysa buna hiç gerek yoktu. Çünkü Nesim ile Naruz sert ses tonlarıyla bir şey tartışıyorlar. Naruz'un sesinde ergenlik çağına özgü o çatlaklık, Athena ise Pierre'e vır vır bir şeyler anlatıyordu. Toto, dinle. Bu gece istersen bana büyük bir iyilikte bulunabilirsin. Mantonun koluna tebeşirle bir işaret koydum. Şuraya, kolun arkasına. Bu akşam daha geç bir saate yüzüğümü senin takmanı istiyorum. Ben bir saat kadar tek başıma ortadan yok olacağım. Şşt, kikirde mi? Ama Katife başlıktan ciyak ciyak bağırışlar geliyordu. Ben yokken benim adıma sen serüvenler yaşayacaksın Toto. Kabul mü? Ne kadar sevindiğini, fıldır fıldır dönen gözlerini, o küçük ciddi pezevenk gülümseyişini göstermek için başlığını geriye attı. Bu öneriye bayılmış, deli gibi sevinmişti. Peki, diye fısıldadı. İçinden, bir kehanet gibi içinden Rusti'nin sesinin geldiği yanı başındaki yüzü görünmeyen kokulata, ölüm simgesi kafatasına özgü bir güzellikle kor gibi yanıyor, yanlarından geçen sokak lambalarının ışığında kendisine eğiliyordu. Çevrelerindeki konuşmalar, gülüşmeler onları gizli bir işbirliğinin suskunluğuna itmişti. Kabul ediyor musun? Elbette sevgilim. Arabanın ön koltuğundaki maskeli iki adamın bir ortaçağ manastırının baş papazları gibi ilahiyatın inceliklerini tartıştıkları söylenebilirdi. Kendi sesinden yorulan Athena hala Pierre'e dırdırlanıyordu. Elbette canım. Justin Toto'nun kolunu yakalayıp tebeşirle koyduğu işareti göstermek için döndürdü. Kısık, buyurgan konuşma sesiyle ''Sana güveniyorum, beni yarı yolda bırakma'' diye fısıldadı. Toto, Justin'in elini alıp dudaklarına götürerek Bizanslı bir genç ölünün parmağından alınmış yüzüğü nice zamandır beklediği bir mucize gerçekleştirmiş bir azizin resmini öper gibi öptü. Cinsiyet değiştirecek, kadın olacaktı. Bunun ardından gülerek bağırdı. ''Benim zirzopluklarım da senin üzerinde kalacak. Hayatının bundan sonraki bölümünü. Şşt!'' Athena tıraşla duymaya değer bir şaka ya da rezillik yapıldığını sezmişti. ''Ne oluyor? Ne zirzopluğu?'' dedi. Toto çok sevinçli bir sesle karanlığa doğru ''Benim, benim kendimim'' diye yanıtladı. Ama Justin başında kukulatasıyla karanlık arabanın içinde kaygısızca geriye yaslanmış, hiç konuşmamıştı. Athena, ''Oraya varmak için sabırsızlanıyorum'' diyerek yeniden Pierre'e döndü. Araba, Kernavillerin bahçe kapısından içeri girdiğinde farların ışığı, yanık süt rengindeki taş kabartmanın üstüne vurmuş, bir keçinin boynuzlarını yakalamış ırzına geçen, esriklikten başını geriye atmış panı bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarmıştı. Justin son bir kez daha unutma dedi. Böylesine olağanüstü bir tasarıya teşekkür olarak elini sıkmasına izin verdi. Unutma diyerek tıpkı sütünün sağılmasına izin veren soğuk, duygusuz bir inek gibi yüzüklü parmaklarını onun avucuna bıraktı. Ama yaptığın bütün ilginç konuşmaları bana anlatacaksın, olur mu? Toto, cinselliği elinden alınmışların yumurtalıksal tutkusuyla ''Sevgilim, sevgilim'' diye mırıldanıyordu yalnızca. Tıpkı Gulfstream'in ılık akıntılarıyla bir buzulun parçalanıp dağılışı gibi balo salonuna girer girmez hemen hemen bir anda hepsi dağılıp kalabalığın içine karıştılar. Kukulatasının içinde hindi gibi guruldayıp anlaşılmaz sövgüler haykıran dev bir domino Athena'yı çığlıklarını aldırmadan yaka paça kalabalığa çekti. Nesim, Naruz, Pierre hepsi kendilerini birden silinmiş, rastgele buluşmaların belirsiz dünyasına atılmış buldular. Kara kara maskelerin karşısında yeni bir böcek yaşamına başlamış gibiydiler. Akıntıya kapılmış bir şişe mantarı gibi sürüklenen Toto'nun kolundaki tebeşirli işaretten, benim bütün gece boş yere aradığım Justin'in yüzüğünden tanındığı birkaç kaçak anı oldu. Ama artık her şey davul, saksafon gıcırtılarıyla gürültünün her türlüsüyle desteklenen zenci cazının deli bozuk, karma karışık dans devinimlerine ayak uydurmuştu. Bütün yönetimi karanlık perilerinin ele geçirdiğini sanırdınız. Maskelerin içindeki kafalardan, yüreklerden gün ışığını kovan, onları bir daha ele geçmeyecek kendi kimliklerinin yalnızlığına eskisinden daha çok gömen, kentin çok biçimli arzularının dizginlerini gevşeten cinlerin yönetimini. Yükselen sularla birlikte kendi kişiliklerinin bataklık kıyılarına atıldılar. İskenderiye'nin simgeleri, ölü, acı bir göl. Gölün çevresinde, ölü bir ayın altında ta Afrika'nın içlerine kadar uzanan sessiz, yargılamasız, gözleri belermiş bir çöl. Maskelerimizin içine kapanıp kalmış, konutlar arasında umutsuzca sinsi sinsi dolaşıyor, büyük evin ışıklı katlarında, odalarında sevgimizi yöneltebileceğimiz tanıdık bir nesne arıyorduk. Elbise koluna iliştirilmiş bir gül, bir yüzük, bir eşarp, renkli bir boncuk, sevgililerimizi tanımamıza yardım edecek bir şey, herhangi bir şey. Tanrı'yı arayan çöl papazları gibi kafamızda tek bir saplantıyla, onlar kadar yersiz yurtsuz dolaşırken, başımızdaki o kukulatalar, maskeler sanki ruhumuzun gizli köşelerinin simgeleri gibiydiler. Büyük karnaval balosu yavaş yavaş ama karşı konması olanaksız bir hızla gemi azıya alıyordu. Anlaşılması güç bir metnin şurasına burasına serpiştirilmiş anlaşılır parçalar gibi ara sıra tanıdık birine rastlıyordunuz. Bir koridorda viski içen bir boğa güreşçisi Tony Umbada'nın peltek konuşmasını selamladı. Ya da Pozza di Borgo tir tir titreyen karısına kendisini tanıtmak için bir an kukulatasını çıkardı. Dışarıda karanlıkta zambaklı havuzun kıyısındaki çimenlerin üzerinde Amaril oturuyor, o da titreyerek bekliyordu. Maskesini çıkarmaya cesaret edemiyordu. Çünkü o kadın kararlaştırıldıkları yere gelir de yüzünden hoşlanmaz ya da düş kırıklığına uğrar diye korkuyordu. Bir insan kendi yüzü maskeliyken bir başka maskeliye aşık olursa, içlerinden hangisi maskesini ilkin çıkarmayı göze alabilir? Belki de böyle sevgililer ömür boyu maskeli kalırlar. Amaril'in duygusal beyninden geçen düşünceler bunlar. Aşk kendi kendine işkence etmekten hoşlanır. Geniş kıyılı tanıdık bir şapka, tanıdık çizmeler giymiş çok çarpıcı bir çamaşırcı kadın, bombal her zamanki gibi, çelimsiz yapılı eski Romalı bir yüzbaşıyı şöminenin köşesine sıkıştırmış, papağan sesiyle ona sövgüler yağdırıyor. Kulağına salaut, it herif sözcüğü çalındı. Başkonsolosun bücür gölgesi, çırpıntılı el kol devinimleriyle, çabalamalarla canının çok sıkıldığını anlatmayı başarıyordu. Ama ne yapsa boşunaydı. Çünkü Pombal iri pençeleriyle onu sımsıkı yakalamıştı. Görülecek şeydi doğrusu. Romalı yüzbaşının miğferi düştü. Adamcağızı ite kaka cazın yanına götüren Pombal bir yandan kıçında davul çalıyor, bir yandan tutkuyla öpüyordu. Öcünü alıyordu elbet. Ama ben bu kısa sahneyi izlerken büyük bir insan kalabalığı konfeti ve kağıt şerit fırtınası halinde üstlerine çullanıp kapandı. Gövde gövdeye, başlık başlığa, göz göze sıkışıp kaldık. Müzik bizi bir yerde döndürüp dolaştırıp duruyordu. Justin hala ortalıkta yoktu. Old Tresias, no one half so breezy as, half so free and easy as old Tresias. Birinci katın bacalarından birinde yangın çıktığında saat 2 olmalıydı. Ama ciddi boyutlara ulaşmadığı gibi uygunluğuyla telaştan çok neşe kaynağı oldu. Uşaklar telaşlı telaşlı koşturuyorlardı. Bir ara maskesiz üst kata seyirten Kervoni gözüme ilişti. Daha sonra bir telefon çaldı. Derin bir kükürt kuyusundan yükselen buhar bulutçukları gibi sevimli duman bulutçukları belirdi. Birkaç dakika içinde siren çala çala itfaiye arabası geldi. Kürekli kovalı itfaiyeci kılıklı adamlar salona doluştular. Kalabalığı yarı yarı şöminenin bulunduğu yere doğru geçerlerken bir alkış tufanı koptu. Baltalarla şömineyi resmen yıktılar. Ekibin bir bölümü tavana tırmanmış, bacadan aşağı kova kova su döküyordu. Bunun sonucunda birinci katı Londra sisi gibi kalın bir sis bulutu bastı. Maskeliler neşeli çığlıklar atarak içeri doldular. Derviş gibi dönüyorlardı. Bir eğlenceyi körükleyen dikkatsizliklerdir bunlar. Ben de kendimi onlarla birlikte bağırırken buldum. Galiba o sırada artık biraz sarhoşlaşmıştım. Tabanı halılı büyük salonda telefon durmadan çalıyor, gürültüyü iğne gibi delip geçiyordu. Bir uşağın telefonu yanıtladığını gördüm. Almacı yere bıraktı, bir av köpeği gibi aranmaya başladı. Bir süre sonra maskesini çıkarmış gülümseyen Nesim'le birlikte geri döndü. Nesim telefonda hızlı hızlı, telaşlı bir şeyler konuştu. Sonra da o almacı yere bırakıp dans pistinin kıyısına geldi. Gözlerini kısmış çevresine bakıyordu. Yanına yaklaşıp kukulatamı çıkararak bir şey mi var dedim. Gülümsedi. Yo dedi. Justin'i göremiyorum. Clea onunla konuşmak istiyor. Sen görebiliyor musun? Ne gezer. Bütün gece onun tanıtım işareti olan yüzüğü aradım ama bulamadım. İkimiz dans eden kalabalığın ağır dönüş devinimini izleyerek balığın yemi ısırmasını bekleyen iki balıkçı gibi dikkat kesilmiş bekliyorduk. O hayır dedi. Ben de yankıladım. Hayır. Pierre Babs da bizim yanımıza geldi, kukulatasını çıkardı. Biraz önce onunla dans ediyordum. Belki dışarı çıkmıştır, dedi. Telefona dönen Nesim'in, buralarda bir yerde olacak. Evet, elbette. Hayır, hiçbir şey olmadı. En son Pierre'le dans etmiş. Öyle kalabalık ki, belki bahçededir. Bir diyeceğim var mı? Sana telefon etmesini söyleyeyim mi? Peki, olur. Hayır, bir baca yangını yalnızca, söndürüldü, dediğini duydum. Telefonu kapatıp bizim yanımıza döndü. Her neyse, saat 3'te salonda maskesiz buluşmak üzere sözleşmiştik, dedi. Böylece büyük balo çevremizde bütün gürültüsüyle sürerken, işlerini bitiren itfaiyeciler dans eden kalabalığın arasına karıştılar. Kendinden geçmiş görünen iri yarı, koca memeli bir çamaşırcı kadını alkışlar arasında limonluğa taşıyan 4 şeytan ilişti gözüme bir aralık. Pombal en sevdiği viski markasına bir kez daha yenik düşmüştü anlaşılan. Şapkası başında yoktu. Ama neyse ki şapkasının altına kocaman sarı bir peruk takmayı önceden akıl etmiş. Bu kılıkta onu tanıyan birinin çıkacağı çok kuşkulu. Tam saat 3'te Justin maskesini çıkarmış olarak bahçeden salona girdi. Pierre ile ben, Nesin bizi eve bırakmayı önerirse kabul etmeyip burada kalarak artık gevşemeye başlayan baloya kendi gücümüzü ödünç vermeye karar vermiştik. Küçük gruplar halinde buluşuluyor, vedalaşılıyor, arabalar çağrılıyordu. Nesim, Justin'i sevecence öperek sordu. Yüzüğün nerede? Ben de bu soruyu sormak için yanıp tutuşuyordum ama bir türlü cesaret edememiştim. O saf, büyüleyici gülümseyişiyle, birkaç dakika önce dans ederken Toto parmağından aşırdı. Nerede o küçük canavar? Yüzüğümü geri istiyorum, dedi. Toto'yu bulmak için bütün katı aradık ama en küçük bir izine rastlamadık. Çok yorgun olan Nesim, sonunda onu yitirdiğimiz düşüncesiyle aramaktan vazgeçmeye karar verdi. Ama Justine, Clea'nın iletisini ulaştırmayı unutmadı. Sevgilimin uysalca telefona gidip dostunun numarasını çevirdiğini gördüm. Birkaç dakika büyük bir şaşkınlıkla, alçak sesle konuştu. Sonra Clea'ya epeyce gecikmiş bir iyi geceler dilemeden önce, "Elbette iyiyim," dediğini duydum. Daha sonra kocasıyla kol kola merdivenlerden inerek gitgide soluklaşan ay ışığına çıktılar. Pierre ile ben eteklerini arabaya tıkıştırmalarına yardım ettik. Direksiyonda tepkisiz, kartal yüzlü Selim oturuyordu. Justin, "İyi geceler," diye bağırdı. Dudakları yanağımı yalayıp geçti. Pierre ile birlikte ışıklı eve dönerken Justin'in gider ayarak fısıldadığı "Yarın" sözcüğü beynimde bir kurşun gibi vınlayıp duruyordu. Nesim'in yüzünde acayip şeytansı bir dinginlik görmüştüm. Sanki çok yorucu bir iş yapmış da şimdi dinleniyormuş gibi.